Ayrım 25, sayfa 309. Gramer yanlışları. Rüyalardı son günlerde Ömer'in canını sıkan. Rüyalarında Gale ile birlikte yabancı şehirlerin sokaklarını arşınlıyor, çeşmeli meydanlardan, salaş evlerin kuytuluklarından, taşlaşmış yüzlerin yanından geçiyor, başı kopmuş mermer heykeller, sakat bedenler görüyordu. Bazen rüyanın bir yerlerinde nasıl olduğunu anlayamadan Gale'i kaybediyor, korkuyla onu aramaya, aradıkça korkmaya başlıyor, daha az evvel beraber geçtikleri sokaklardan şimdi yalnız ve dehşet içinde geri dönüyordu. Mart ayının son 10 günü boyunca ruhunu daraltan bu tür rüyalardı. Yazması gereken makalelerden, hatta Spivak'ı her hüsrana uğrattığında işittiği azarlardan daha fazla asabını bozan. Bu arada Gale, Ömer'in gece sıkıntılarının pek farkında değil gibiydi. Son zamanlarda fazlasıyla faal ve girişken, neşe ve enerji dolu, Ömer'in başa çıkamadığı kadar coşkundu gene. Hindu Panteonu'ndan yepyeni bitter çikolata figürcükler tasarlamıştı. Bir de yaklaşan İstanbul seyahatinin ayrıntıları ve hazırlıklarına kaptırmıştı kendini. Böyle zamanlarda yorulmazlığı yorucu oluyordu. Yolculuğa 3 hafta kala hiç durmadan yağmur yağan bir perşembe günü Ömer Pör sokağa 8 numaraya gitti. Bir müddet Abed'in dırdırlarını, yeni ev arkadaşlarının yavanlığından şikayet edişini dinleyerek avundu. İşletme bölümünde okuyan biriydi Ömer'in eski odasını kiralayan. Hırslı bir doktora öğrencisiydi. Dijital çağda kârların artırılması üzerine tez yazan. Yeni ev arkadaşının onun yerini tutmadığını duymak Ömer'e bir nevi teselli olmuştu. Ama bu akşam onun ihtiyacı daha büyük bir teselliydi, o da olmazsa biraz içki. Abed, bugün kendimi iyi hissetmiyorum, bir kuyuya atılmış gibiyim. İkisi Davis meydanına çıktıklarında Abed, Ömer'in yürüyüş yapmaktan ziyade içmeye niyetlendiğini anlamıştı. Oysa ara ara sigara ve şaibeli bazı maddeler içtiği sıra olmasa da hastanedeki o cehennemi geceden sonra alkolden ve hayrettir kahveden tümüyle uzak durmayı başarmıştı. Yürürlerken Ömer, Abed'i rakının diğer içkilerin aksine mideye kötü gelmediğine, Abed de Ömer'i yeniden içkiye başlamamaya ikna etmeye çalıştı. İkisi de başarısız oldu. Mart'ın 16'sıydı. Gülen saksağın gecesi. Bunun nedeniyle uğursuz bir eşik olduğunu çok sonra fark edecekti Ömer. O araftan sonra Gale ondan adım adım uzaklaşmıştı. O gecenin pek çok kısmı zihninde bulanık kalacaktı. Tümüyle silinip gidenler de cabası. Bardan geri dönerken hatırladığı yegane sahneler Abed'in saksağanlardan, kendinin Gale'den, Abed'in yoldan çıkmış Müslümanlardan, kendisinin Gale'den, Abed'in örümceklerden, kendisinin Gale'den bahsetmesiydi. Abed onu kazasız belasız apartmana soktuktan sonra posta kutularının önünde ne kadar zaman geçirdiğini de hatırlayamayacaktı. 18 nolu posta kutusu. Bir zamanlar onca tanıdık olan soyadı oradaydı işte. Dar çerçeveye sığması için harfleri sona doğru sıkıştırılmıştı. Özsipahı oğlu. Ani kopuşlarla dolu hayatındaki cılız yegane süreklilik hissiydi. Hayatı boyunca her gittiği yere götürmeye, gurur duymaya, hatta oğluna aktarırken daha gururlanmaya mecbur olduğu, doğumunda üzerine yapıştırılmış derme çatma bir kimlikten ibaretti soyadı. Sırf büyük büyük dedelerinden biri ya da bürokrasi çarklarının öğütüp tükürdüğü miskin bir memur, uzak bir geçmişte, şimdi hiç mi hiç bilinmeyen bir sebeple başka bir harf kombinasyonu yerine bunu seçtiği için. Çalışkan O gözlüğünü taktı mı, olur Ö. Hınzır I, yürüyüşe çıkıp başına bir şapka geçirdi mi, İ. Afili G, saçlarını rüzgara saldı mı, olur yumuşak G. Bu salakça şen şakrak melodiyi en son mırıldandığında 7 yaşlarında olmalıydı. İstanbul'da bir ilkokulda eğitimin eğlence olduğuna inanan, ne yazık ki zerre kadar mizah duygusuna sahip olmayan bir öğretmenin elinde ıstırap çekmekteydi. Alfabeyi öğrenirlerken tek tek her harfi kişileştiren şarkılar söylemeye zorlanmıştı çocuklar. Alfabenin 29 harften oluştuğunu öğrenmek Ömer için fazlasıyla acılı bir keşif olmuştu. Yine de 20 yıl sonra o gece İstanbul'dan kilometrelerce uzakta zil zurna sarhoş ve bitkin vaziyette eve geldiğinde uzoyla bulanmış zihninin bir köşesinden bu gezegendeki ilk sınıf öğretmeninin gamzeli kollarını, etli burnunu, sarkık ağzını geçirirken bulmuştu kendini. Öğretmenler, özellikle ilk öğretmenler, tanrısal işler kotaran ölümlülerdir. Daha henüz yaratılmamış olanı sadece onlar yok edebilir. Dolma kalemini Gülen saksağında unuttuğunun farkında olmadığı için ceplerini yoklamıştı. Bulsa isminin noktalarını yerine koyabilecekti. Ama artık ne fark ederdi? Noktası olsa da olmasa da böyle bir soyadı ayaklarına vurulmuş bir prangadan, bir gezgin için aşırı ağır bir yükten başka bir şey değildi. İnsanı bir yere ait olmaya, yerleşmeye, takip edilebilir bir geçmiş, bir aile ve adına layık bir gelecek sahibi olmaya zorluyordu. Tercih şansı olsa daha hafif, narin, esnek ve portatif, her gittiği yere kolayca taşınabilen bir soyadına sahip olmak isterdi Ömer. Mr. and Mrs. Brown gibi. İstanbul'da lise yıllarında İngilizce dersinde okuduğu ilk kitabın adı İngilizce Öğreniyorum 1'di. Birinci yılın ilk döneminde okutulan ders kitabıydı bu. İkinci dönem başka bir kitaba geçmişlerdi. İngilizce Öğreniyorum 2 ve böyle sürüp gitmişti. Fazla bir ilerleme kaydettikleri izlenimi vermiyordu kitaplar. Dördüncü ya da beşinci dönemlerde öğrenciler ders kitaplarının kapaklarını çiziktirerek dalga geçmeye başlamışlardı. Hala İngilizce öğreniyorum 9. Umutsuzca İngilizce öğrenmeye devam ediyorum 35. Öğretmenleri bütün dünyada İngilizce eğitiminde temelde aynı sistemin kullanıldığını, yine de farklı ülkelere uyarlarken her kitapta ufak tefek değişiklikler yapıldığını belirtmişti. Diziyi planlayanların niyeti ne olursa olsun, kitapların başlık ve içerikleri pek başarılı değildi. İngilizceyi insanın asla tam manasıyla keşfedemeyeceği, sadece içinde debelenebileceği bir kaygan zemin gibi gösteriyorlardı. İnsanın dokunabileceği ama asla elinde tutamayacağı sabunumsu bir yapı. Ne kadar uğraşsan da tutamayacağın, senden hızlı bir tavşan değil, ne ulaşabildiğin ne de ulaşıp ulaşmamayı umursamama hakkını koruyabildiğin. Yine de başlıklarının moral bozucu bir biçimde uzayıp gitmesine rağmen baş kahramanlar Mr. ve Mrs. Brown'dan başka birileri olsa İngilizce öğreniyorum dizisi çok daha eğlenceli olabilirdi. Eğer Türkiye'de nice lise öğrencisi gramere azami dikkat gösterip asgari kelime hazinesiyle geçinen, iğretiliği kemikleşmiş bir İngilizce konuşuyorlarsa bunun suçu kısmen de olsa Mr. ve Mrs. Brown'a aitti. İngilizce öğreniyorum 1-2-3-4 dizisi boyunca en basit faaliyetleri dahi en alengirli şekillerde yaparak sayfalarda kol gezerler, bu arada genç okurlarının yaratıcılık ve hayal yeteneklerine nasıl zarar verdiklerini bilmezlerdi. Çift, İngilizce öğreniyorum 1'in ilk sayfalarında evlerinin mutfağında ağızları kulaklarında gülümser vaziyette zuhur etmişlerdi. Bu ilk karşılaşmada Mrs. Brown, tabak, fincan ve elma kelimelerini öğretme vazifesiyle tezgahın yanında duruyor, Mr. Brown ise masada oturmuş amaçsızca kahvesini yudumluyordu. Sonraki hafta Mrs. Brown, koltuk, perde ve herkese hayrete düşürerek televizyon kelimelerini öğretmek üzere yine aynı elbise ve aynı tebessümle oturma odasında hazır ve nazırdı. Mr. Brown görünürlerde yoktu. Sonraki haftalarda çiftin öğretme teknikleri de gülüşleri ve giysileri gibi nadiren değişmişti. Her farklı sahnede Mr. ve Mrs. Brown etraflarındaki her şeyi üç temel ölçüte göre tanımlayıp öğretiyorlardı. Renk, büyüklük ve yaş. Böylelikle Mr. Brown bahçede küçük bir köpek gördüğünde Mrs. Brown yeşil halıyı süpürüyor ya da Mr. Brown eski koltuğunda otururken Mrs. Brown beyaz bir doğum günü pastası yapıyor, işleri karmaşıklaştırma zamanının geldiğine kani olduklarındaysa küçük yeşil yeni halıları süpürüyor ya da büyük yaşlı siyah köpeklere rastlıyorlardı. Ancak çok geçmeden bu iç mekan sahnelerinin geçici bir safha, çiftin hayatında bir nevi ara dönem olduğu ortaya çıkmıştı. Kitabın ortalarında bir yerlerde o dönem sona erdiğinde Mr. ve Mrs. Brown bir dizi dış mekan faaliyetine kendilerini vurup bir daha da durdurak bilmediler. Kafeslerdeki hayvanların isimlerini saymak için hayvanat bahçesine gittiler. Otlar, ağaçlar ve çiçekleri öğretmek için dağlara tırmandılar. Gözlük seçmek, dondurma yemek ve sörf yapanları seyretmek için kumsalda bir gün geçirdiler. Marul, lahana almak için yakınlardaki çiftliklere, eldiven, kemer ve küpe satın almak için mağazalara gittiler. Her ne kadar bunları hiç giymeseler de takip eden bölümlerdi. Ara sıra tekrarladıkları bir başka faaliyette uzun, mayışık, güneşli bir pazar günüydi. Pikniklerine çıkmaktı. Orada kurbağa, uçurtma, çekirge kelimelerini öğrettiler. Tepeler arasından akan bir ırmak kıyısında dinlenirken. Her ne kadar Mr. ve Mrs. Brown dünyanın başka memleketlerinde olup bitenlerle zerrece ilgili görünmeselerdi, bir keresinde havaalanı, gümrük, bavul ve sombrero kelimelerini öğretmek için Meksika'ya gitmişlerdi. Pek çok öğrenciyi hüsrana uğratan bir çabuklukla geri dönüp tekrar evlerinde görüldüler. Arkadaşlarına ve akrabalarına, parantez içinde her biri sombrerolu, tatil fotoğraflarını göstermek, bir yandan da The Past Perfect Tense'i öğretmek için şatafatlı bir parti vererek. Durdurak bilmeden hareket halinde olsalar da Mr. ve Mrs. Brown'un asla adım atmadıkları mekanlar da vardı. Asla mezarlıklara gitmezlerdi mesela. Sınıftaki oğlanların çoğunun kapısına kadar gidip içine girmeye cesaret edemedikleri kerhaneler şöyle dursun, yaşam evrenlerinin hiçbir yerinde sanatoryumlara, rehabilitasyon kliniklerine, akıl hastanelerine de rastlanmazdı. Mr. Brown'un bir garsoniyerde ağzı kulaklarında bütün oğlanların öğrenmeye can attığı İngilizce ayıpçı kelimeleri öğretmesini ya da Mrs. Brown'un bedeniyle ördekleri göstermek ve doğum günü pastalarını süslemek dışında şeyler de yapabileceğini hatırlamasını bekledikleri yoktu. Ama en azından yürüyebilir, sokaklara çıkabilirlerdi. Resmettikleri dünya bunca gerçek dışı ve steril olduğundan, öğrettikleri dil de gerçek dışı ve steril bir hal almış, teorik yani gramatik olarak ne söylemek gerektiği bilindiği halde İngilizce konuşmak bir nebze olsun kolaylaşmamıştı. Ardından İngilizce öğreniyorum 1-2-3 dizisinde öğretilen mutlu hayat taklidinin gerçekten mutsuz insanlarla dolu mutsuzca gerçek hayat tarafından amansızca sınanacağı o lanetli ançıka gelirdi. Çocuklarının İngilizce konuştuğunu duymak orta sınıf Türk ana babaları için müthiş bir gururdu. Hiçbir fırsatı kaçırmazlardı. Pat diye akrabalarının ve arkadaşlarının önünde çocuklarını İngilizce konuşmaya, bir şey söylemeye zorlarlardı. Yeter ki kulağa yeterince İngilizce gelsin. Ana babaların hiçbir içerik ya da maksat olmaksızın çocuklarının İngilizce konuştuğunu duyma istekleri yeterince kahrediciydi ama beterin beteri olduğu bu ana babalar birkaç turistle karşılaşınca ortaya çıkardı. Neden konuşmuyorsun diye dürtelerlerdi çocuklarını. Git konuş turistlerle. Sor bakalım bir şeye ihtiyaçları var mı? İki dönemdir İngilizce dersi alıyorsun, konuşabilirsin. Konuşabilirlerdi elbette. Sahne biraz daha farklı olsa turistlerle konuşabilir, hatta muhabbet bile edebilirlerdi. Kornalar, ambulans sirenleri, sokak satıcıları, İstanbul keşmekeşi içinde eğri büğrü kaldırımları arşınlayan hayat gailesinde endişeli insanlar arasında olmak yerine, bir dere kıyısında güzel ve güneşli pazar pikniğinde açan zambakları, öten kurbağaları seyrederek bağdaçlar ve ünlemlerle besleniyor olsalar ve tüyler ürpertici basitlikteki kapalı çarşıya nasıl gidebilirim sorusu yerine iki ayrı cümleciyi zarf bağdaçlarıyla birbirine bağlamaları istenseydi. Konuşabilirlerdi kuşkusuz ama bu koşullar altında değil. Yaz gelene kadar İngilizce öğretmenlerinden en çok da Mr. ve Mrs. Brown'dan nefret etmiş olurdu öğrenciler. İlk dönem duydukları okkalı tepkiselliğin titrek temelleri üzerine İngilizce öğreniyorum 3'te devam etmek için pek motivasyonları olmazdı. Bu kitapları kemikleştiren, öğretmeyi hedefledikleri kurallardan ziyade kabul etmeyi reddettikleri kuralsızlıktı. Belletilen her şeyin kağıt üzerinde doğru olsa da hayat tarafından yanlışlanabilir olmasıydı unuttukları. Bu kitapların hasarları öyle büyüktü ki zihninde, sinema ve müziği bu kadar çok sevmese yan etkileriyle hala boğuşuyor olurdu Ömer. Sinema. Yani düşük bütçeli, bağımsız, iddiasız Amerikan, İngiliz, Avustralya filmleri ya da punk, rock, post-punk şarkı sözleri ezberlemeye mecbur bırakıldığı bütün Advantage English kitaplarından daha çok şey öğretmişti ona. Hayat etiyle, kanıyla, gerçek hayat, gramer kurallarının içinde ikamet etse de sürekli, sistematik olarak bu kuralların dışına çıkmak için patikalar açıyordu kendine. Hayat, gramer kurallarının gereklerine göre cümleler kuruyor ama hemen ardından orada burada delikler açarak dilin özünün sızmasına, kendi yolunu bulmasına da imkan tanıyordu. İngilizce öğreniyorum kitaplarının öğretmeyi unuttuğu nokta tam da bu sapma ve sapmanın benzersiz hazzıydı. Namümkün mükemmellik. Nicedir birlikte takılıyorlardı. Debra Allen Thompson, Johnny'nin hareketlerini taklit ettiğinde Allegra durmadan kıkırdıyor ya da Allegra teker teker lastiyas taklidi yapmaya başladığında Debra Allen Thompson içten şen kahkahalar atıyordu. Birlikte iyi zaman geçiriyorlardı, tıpkı şimdi olduğu gibi. Auburn sokağında yaratıcı sandviçleriyle nam salmış bir kafeye girmişlerdi. İçerisi alışılmadık ölçüde sakindi. Sadece birkaç müşteri vardı. Pencerenin önüne oturmuş, çaylarını yudumlayarak okuma grubundakilerin dedikodusunu yapıyor, gelip geçenleri seyrediyorlardı ki giderek kendilerinden bahsetmeye başladılar. Ofisteyken şu haftalık kadın dergilerini karıştırıyorum dedi Allegri. Bütün o mükemmel kadınlar çok can sıkıcı. Dergilerde, reklamlarda, televizyonda, her yerdeler. Latia Piedad bütün güzel kadınların beyaz olduğu şu pembe dizileri seyretmekten hoşlanıyor. Esmer kadınlar ya hizmetçi ya dadı. İşte bu sebepten Bakire Meryem Virgin de Guadeloupe'un beyaz zengin bir adama değil de yoksul kara derili bir yerliye görünmüş olduğunu bilmek müthiş. Hem Meryem de benim kadar esmer görünmüş o yoksula. Kimse bunu değiştiremez. Kimse Meryem anayı beyaza boyayamaz. Çünkü o La Virgin Morena, esmer Meryem. La Virgin Morena diye yineledi Debra Allen Thompson. Kimi Kuzey Amerikalı'ya has o korkunç aksanla, öyle abartılı ve kahredici bir aksandı ki bu, İspanyol diline karşı bilinçaltlarının keşfedilmemiş derinliklerinde, kendilerinin bile farkında olmadığı bir tepki beslediklerini düşünmeden edemiyordu insan. Bunu takip eden sessizlikte çaylarını yudumladılar. İki konu arasında yüzen şu sıkıcı duraklamalardan değil, aynı anda ve tam bir ahenkle ortak bir melodiyi mırıldanıyorlarmış gibi akıcı, kadife bir sessizlik. Bu ezgi her neyse sona erdiğinde Debra Allen Thompson çantasından iki küçük hediye paketi çıkarıp birini Allegra'ya uzattı. Bu ne diye sordu Allegra. Açsana. Kutuların içinde birer çikolata kadın vardı. Gail'den bize çikolatadan Johnny yapmasını istedim. O da yaptı. Gerçi itiraf etmeliyim ona pek benzemiyor. Debra Allen Thompson güldü. Ondan biri senin, biri benim için iki Johnny istedim ama sebebini söylemedim. Neden diye sordu Allegra merakla. Yani sebep ne? İkimiz için de çikolatanın bir bakıma hayatımızın yasak meyvesi olduğunu fark ettim. Debra Allen Thompson, Allegra'nın bu metafordan hoşlanmayacağından endişe ederek bocaladı. Yani çikolata bizim zayıf noktamız. Sebep ne olursa olsun çikolata yiyemiyoruz. Bir bakıma imkansızı simgeliyor. Johnny'ye gelince. O da mükemmeli simgeliyor. Asla olmayı başaramadığımız o mükemmel kadını. Bu yüzden de çikolatadan bir Johnny, namümkün mükemmellik manasına geliyor. Namümkün mükemmellik. Allegra bu ifadeyi beğenerek çocuk gibi güldü. Aynen öyle dedi Debra Allen Thompson şevkle. Bu küçük sağlam şey çikolata heykeli göz hizasına kaldırıp kaşlarını çattı ve hırladı. Utanmazca yanlış. Bedenlerimiz üzerinde korkunç bir yük, ruhlarımız içinde. Bizleri gerçek kendimiz olmaktan alıkoyan bu dayatma işte. Allegra bu mim gösterisini aynen taklit ederek çikolata Johnny'yi göz hizasına kaldırıp kaşlarını çattı. Bunu ne yapacağız biliyor musun? Allegra nefesini tuttu. Yiyeceğiz. Yiyecek miyiz? Aynen öyle. Gına getirdiğimiz bu imkansız mükemmelliği mideye indireceğiz. Yiyip yutacak, sindirecek ve bedenlerimizden atacağız tıpkı bok gibi mi diye sordu Allegra kibarca. Bok gibi diye tekrarladı Debra Ellen Thompson'ın avazı çıktığı kadar. Başına bir mıt şapkası takmış, JFK müzesine gitme maksadı taşıyan sıska mı sıska bir Japon turist, yanlış yöne gittiğinin farkına varmadan geçerken oradan kafede oturan iki kadına merakla baktı. İkisi de ellerinde tuttukları heykelciklerle somurtuyorlardı. Camın önünden her zamankinden yavaş yürüyerek geçerken gözünü onlardan ayırmadı. ''Hepsini mi?'' diye sordu Allegra. ''Hepsini yemesen de olur.'' dedi Debra Ellen Thompson durulayarak. ''Başından başlayalım. Yarın vücudunu yeriz.'' ''Ama'' diye ekledi yumuşak bir sesle. ''Kusmak yok. Tamam mı? Johnny'yi elimizden kaçırmayalım.'' Allegra karman çorman hislerle şaşkın şaşkın baktı ona. Bu hisler içinde üçü baskındı. Hayret, telaş ve rahatlama. Hepsi de aynı sebepten. Birisi bir şekilde şimdiye kadar gizliden gizliye ne yaptığını keşfetmişti. O kişi hem bir dosttu hem de yabancı. Hem bir kadındı hem de mükemmel olmayanlarından. Dolayısıyla Debra Ellen Thompson'ın sırrını yakalamış olması hem yüreğini hoplatmış hem de bir şekilde korktuğu kadar hoplatmamıştı. Gözünde bir parıltı, solgun yüzünde metanetle Allegra dişlerini çikolataya batırıp dikkatle bir parça kopardı. Ve Debra Ellen Thompson'ın da aynı şeyi yapışını seyrederken alışmadığı bu lezzetin ağzında eriyişinin tadına vardı. Allegra'nın bundan sonra yaptığı beklenmedik bir hamleydi. Debra Ellen Thompson'a sıcacık bir gülüşle döndü ve aniden onu yanağından öptü. Debra Ellen Thompson'ın bunun ardından yaptığı da beklenmedik bir hamleydi. O da sıcacık bir gülüşle bir iki saniye Allegra'ya baktı ve aniden onu dudaklarından öptü. Müzenin yerini nihayet öğrenen sıska mı sıska Japon turist geldiği yoldan geri dönüyordu ki o iki kadının ne yaptıklarını görmek için kafeye bir göz attı. Orada gözlerini onlardan ayıramadan öylece kala kaldı. Boston'da lezbiyenlerin sayıca çokluğundan ve serbest davranışlarından bahsedildiğini duymuştu. Ama onların kamuya açık yerlerde böyle fütursuzca hareket ettiklerini görmeye hazır değildi. Yine de görgülü, sevecen bir adam olduğu için o ilk şokun ardından bakışını derhal öpüşen kadınlardan koparıp yürümeye koyuldu, her zamankinden hızlı adımlarla. Kafenin içinde kendini derin bir panik ve ondan da derin bir utançla geri çeken Allegra, Debra Ellen Thompson'ın gözlerine bakmaktan kaçınarak ayağa fırladı. Ne diyeceğini bilemediğinden çantasını alıp koşarak dışarı çıktı. Saçma bir biçimde ilk aklına gelen Johnny'nin kafasını kusabileceği bir tuvalet bulmak oldu. Ama bunu yapmadı. Adımlarını iyice hızlandırdı. Öyle ki neredeyse önünde yürüyen Japon'a yetişecekti. Her adımda Debra Ellen Thompson'dan daha fazla nefret ediyordu. Aslında nefret sadece yüzeydeydi. Bunun altında ne düşündüğünü, ne hissettiğini tam olarak bilemiyordu. Arkadaş olduklarına inanmakla ne büyük aptallık etmişti. Bunca zaman arkadaşmışlar gibi davranmıştı Debra Ellen Thompson. Halbuki aslında o, onun istediği, Allegra gerisini söylemek istemiyordu. Gittikçe artan bir telaşla cadde boyunca yürüdü. Trafik lambasının yeşile dönmesini bekleyemedi ve o kafa karışıklığıyla kendini caddeye attı. Kırmızı ışıkta durulması gerektiğini düşünmedikleri halde sırf başka herkes durduğu için kavşakta beklemekte olan iki Türk turist hemen onu takip ederek kendilerini boş caddeye attılar. Bu arada kafede, şimdiye kadar Allegra ile birlikte sükunetle, huzurla, mutlulukla seyri sefer etmekte olduğu dostluk gemisinden yaka paça suya atılan Debra Ellen Thompson, sersemleten bir atalete demir atmış vaziyette oturuyordu. Bu sersemliği üzerinden atması biraz zaman aldı. Hatta üzerinden attığında bile titremekten kendini alamadı. Bir bakıma alışıktı bu acıya ama hiç bu kadar şiddetlisini yaşamamıştı. Heteroseksüel bir kadın aşık olup da reddedilirse kendini kötü hissederdi. Ama sadece ediminin sonucu, yani reddedilme kısmı yüzünden. Öte yandan eşcinsel bir kadın, normal bir kadına aşık olup onun tarafından reddedildiğinde, sadece ediminin sonucundan değil, böyle bir şeyi talep etme cüreti yüzünden de, yani aşkından dolayı da katmerli kötü hissederdi kendini. Sevme ve karşılığında sevilme arzusu, başka bağlamlarda toplumca onaylanıp hoş görülen bu arzu, utanç kaynağına dönüşürdü. Debra Ellen Thompson bu hissin yabancısı değildi. Hislerini açıklaması halinde Allegra'nın ondan nefret edebileceğini gayet iyi biliyordu. Yine de bu dingin ikindi vakti onun gözlerindeki ışıltıyı seyrederken onu bir süredir gizliden gizliye, anlaşılmaz ve su götürmez bir biçimde sevdiğini artık daha fazla gizleyememiş, belki gizlemek istememişti. İlk başta Gail'in de alayla söylediği gibi Allegra'ya olan ilgisinin yumuşak başlı bir kadın, bir diğer zarbantit arayışı olduğundan şüphelenerek hislerine güvenmemişti. Ama Allegra ile daha fazla vakit geçirdikçe hem onun göründüğü kadar yumuşak başlı olmadığını hem de kendisinin artık yumuşak başlı birini aramadığını fark etmişti. Allegra, yeni bir zarbantit olarak değil, kendisi, biricik kendisi olmayı sürdürerek Debra Ellen Thompson'ın ruhunun iyileşmesine, Gail'i kaybetmenin verdiği acıyı yenmesine yardımcı olmuştu. Caddeye çıkınca Debra Ellen Thompson'ın ilk aklına gelen kutuyu çıkarıp çikolataya atmak oldu. Ama bunu yapmadı. Kafası kopuk Johnny'yi kutusunda bıraktı ve düşünebildiği yegane güvenli sığınak olan tedirgin ruh çikolata dükkanına yöneldi metanetle. Ama yarı yolda suç işlemiş gibi koşmayı bırakıp çöktü, ağlamaya başladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: past, past, perfect, perfect, tense, tense, advantage, advantage, English, English.